Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Programa başlamadan evvel hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlarız. Değerli dinleyiciler, Boğaziçi'nin asırlar boyu devam eden, şairlere, yazarlara ilham kaynağı olan şiirli bir sükunu vardır. Bu sükun, bu sükunet 19. asır ortalarında bir gün kayboldu. Nasıl kayboldu? Şirket-i Hayriye'nin kuruluşuyla kayboldu. Yerini çark gürültülerinin, vapur düdüklerinin ve dumanlarının doldurduğu bir başka dünyaya bıraktı. Boğaziçi'nde yıllar yılı bir yakadan öbürüne yolcu taşıyan, birbirinden güzel, usta işi, sülün gibi zarif iki çifte piyadelerin, pazar kayıklarının yerini yandan çarklı şirket Hayriye gemileri aldı. Artık Boğaziçi'nde kayık devri kapanmış, buharlı gemi devri açılmıştı. Şirketin kuruluşundan önce Boğaziçi pek gelişmemişti değerli dinleyiciler. İstanbul'un öbür semtlerinden ayrı bir dünya gibiydi. Devamlı sakinleri, yani yaz kış burada oturanlar, geçimlerini denizden sağlayan balıkçılardı. Bir de vazifeleri icabı, İstanbul'da bulunan yabancılar burada otururdu. Bu yabancılar, aldıkları hususi izinle Boğaziçi'nde, Büyükdere'de oturdukları için kısa zamanda o çevrenin inkişaf etmesine, gelişmesine yol açmışlardı. Şirketin kuruluşundan önce Boğaziçi'ne işleyen yabancı bandıralı iki gemi de onları vazifelerine götürüp getirirdi. Vatansever iki Türk, Fuat ve Cevdet Paşalar, bir anonim şirket kurarak hem Boğaziçi'ndeki yolcu nakliyatını yabancıların elinden almayı hem de Boğaziçi'ni inkişaf ettirmeyi düşündüler. Yurdumuzda ilk anonim şirket olan Şirket Hayriye işte bu düşünceyle ilk defa bu iki devlet adamının zihninde şekillendi. Hem de nerede şekillendi biliyor musunuz? Hamamda. Evet, Cevdet Paşa ile Fuat Paşa hamamda yıkanırken bu meseleyi müzakere ettiler. Hatta talimatnameyi de hemen oracıkta kaleme aldılar. Değerli dinleyiciler, 1850 yılından önce de Boğaziçi'ne vapur işliyordu. Yalnız bu vapurlar İngiliz ve Rus vapurlarıydı. Bu ilki ülkenin bandırasını taşıyan vapurlar sadece Boğaz'a değil, imparatorluğun çeşitli limanlarına da seferler yapmaktaydılar. Ancak vapur sayısı çok azdı ve daha ziyade yabancılar taşınıyordu. Bunun üzerine hükümet daha 1844 yılında Fevaid-i Osmaniye şirketini kurarak yolcu taşıma inhisarını kendisi almıştı. İdaresi Mustafa Fazıl Paşa ve Bogos Bey'e verilen Fevaid-i Osmaniye Boğaziçi'ne sık seferler yapamıyordu. Vapur ve yolcu durumu buna imkan vermiyordu çünkü. Seferler yolcu azlığı, hatta yolcu yokluğu yüzünden kışın kaldırılıyordu. 1849 yılında Boğaziçi'ne 3 vapur çalışıyordu. Bunlardan biri Fevaid-i Osmaniye idaresine ait Hüma Pervaz adlı gemiydi. Diğerleri de İngiliz ve Rus bandıralı gemilerdi. Fevaid-i Osmaniye vapurlarının kendilerine has hususiyetleri vardı değerli dinleyiciler. Mesela kuruluşundan bu yana 5 yıl süreyle dış hatlara sefer yapan vapurlara kadın yolcu alındığı halde, bugünkü tabirle şehir hatlarında işleyen vapurlara Müslüman kadınlar ilk zamanlar alınmamaktaydı. Ancak 1849 yılında Boğaziçi'ne işleyen diğer gemiler hanımları da taşımaya başladığı için bu yasaktan vazgeçildi. Vapurlara ayrı bir bölümde oturmak şartıyla İslam kadınları alınmaya başlandı. Rus vapurunun İslam kadın yolcuları taşıması ise yasaklandı. Fevaid-i Osmaniye şirketi daha sonraları şirket aidiyenin kuruluşuyla çalışma sahasını Kadıköy yakasına, adalara ve dış hatlara inhisar ettirdi. Boğaziçi'ni yeni kurulan şirkete bıraktı. Değerli dinleyiciler, kayık asırlarca Boğaziçi'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmiştir. Türk oymacılık sanatının ince örnekleriyle bezenmiş, bilhassa Türk kırmızısı rengini taşıyan piyade, pazar kayığı, iki çifte, üç çifte gibi çeşitli şekillerde adlandırılan kayıkların ilkbahar ve yaz aylarında müşterisi bol olurdu. Her biri ayrı birer şaheser olan saltanat kayıkları ise başka bir alemdi. Dalgaların üzerinde süzüle süzüle gidişi halkta büyük bir heyecan hasıl ederdi. Boğaziçi edebiyatımızda yalnız denizi, mehtabı, yalılarıyla değil, kayıklarıyla da girmiştir. Şirket hayriye vapurlarının işlemesinden sonra değerli dinleyiciler, Boğaziçi'nde kayıklara olan alakanın gitgide azaldığını görüyoruz. Halk yavaş yavaş da olsa bu emektar nakil vasıtasını terk etmeye, o çağa göre efendim daha yeni bir buluş ve medeniyet örneği olan şirket vapurlarına binmeye başlamıştır. İlk zamanlarda sadece bir özenti, bir merak yüzünden olmuştu bu rağbet. Sonraları ciddi bir alışkanlık halini aldı. Kayıklar iyiden iyiye terk edildi. Şirket vapurlarının işlemeye başlaması ile bu buharlı teknelerin ekmeklerini ellerinden alacağını hisseden kayıkçılar daha sonraları bir mukavemet hareketi yaptılar. Bu işe ilk başlayan Üsküdarlı kayıkçılar oldu. Şirket vapurlarının geliş saatlerinde onların yoluna çıktılar. Çalınan ihtar düdüklerine aldırış etmediler ve yol vermediler. Hatta vapurları taşlamaktan bile ilk zamanlar çekinmediler. Kolay bir şey değil ekmek parası. Fakat Boğaz'da münferit olarak görülen bu nevi hareketler şüphesiz şirket vapurlarının işleyişine pek tesir etmedi. ...1850 yılında resmen kuruldu şirketi hayriye. Şirketin sermayesi her biri 3,000 kuruş olan 2,000 hisseye bölünmüştü değerli dinleyiciler. 100 hisse alan Sultan Abdülmecid'in emrine uyarak bütün devletin ileri gelenleri, nazırlar, zamanın zenginleri, şirket hisselerinden mali vaziyetlerine girer birer parça aldılar. Şirketin tarihinden bahseden eserlerde Valide Sultan'ın 50, Sadrazam Reşit Paşa, damat Mehmet Ali Paşa, Fethi Paşa, Yusuf Kamil Paşa ve eşinin 20'şer hisse ile şirkete ortak olduğunu görüyoruz. Bütün bunların yanı sıra Sadrazam şirketin bir halk şirketi olmasını istediği için İstanbullu vatandaşları da bu ortaklığa, bu şirkete iştirake çağırdı. Bu suretle kuruluşu biten şirketin idaresi 6 yıl müddetle Antuan Kalcıyan ve Agop Bilezikçiyan adında iki tüccara ihale olundu. Daha sonraları bu müddet dolmadan 1854 yılında mukavele feshedildi ve doğrudan doğruya şirketin nam ve hesabına çalışılmaya başlandı. Kuruluşu tamamlanan şirket ilk olarak Manulaki adında bir tüccarın Londra'da bulunan oğlunun vasıtasıyla İngiltere'de Robert White fabrikasına 6 vapur ısmarladı. 1853 yılı ortalarında bu vapurlar geldi ve Boğaz içinde sefere başladı. Her biri yaklaşık 8000 altına mal olmuştu. Yeni vapurlara Rumeli, Tarabya, Göksu, Beylerbeyi, Tophane ve Beşiktaş adları verildi. Artık Boğaz içinde yepyeni bir devir açılmıştı. Ananevi bir nakil vasıtası olan kayıklar gözden düşmeye başlamıştı. Kısa bir müddet sonra görülen büyük alaka üzerine bu vapurlara yenileri ilave edildi. 1858 senesinde İstinye, Mirgün, Anadolu, ertesi senede Kandilli, Beykoz, Südaver vapurları hizmete konuldu. Diğerleri gibi teknelere ahşap olan bu vapurların makinaları 60 beygir gücündeydi. Hiç şüphesiz şirketi hayriye, hayırlı şirket Boğaz için inkişafında mühim bir unsur olmuştur. O yıla kadar muhasalat imkansızlığı yüzünden Boğaz içini devamlı bir iskan mahalli olarak kabul etmeyen halk şirketin kuruluşuyla yavaş yavaş Boğaz içine rağbet etmeye başladı. Şirket her semte bir iskele kuruyordu. Halkın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyordu. Bu yüzden Boğaz'da devamlı ikamete başlayanlar oldu. Kısa bir müddet sonra Boğaz'ın iki yanı da köşklerle, ihtişamlı yalılarla süslendi. Muhafazakar İstanbul halkının ananevi bir nakil vasıtası olan kayıkları terk etmesi öyle kolay olmamıştır değerli dinleyiciler. Vapurlara binmeye başlaması öyle kolay olmamıştır. Yepyeni bir nakil vasıtası olan vapurlar o çağlarda deniz trafiği gibi bir şey bilinmediği için Boğaz içinde bunlara alışması zor olmuştur bu vapurlara. Bunun ilk belirtileri, emareleri çoğalan deniz kazaları olmuştur. Bazı kimseler iskele yerine vapurlara kayıklarla yanaşıyor. Kıçtan, baştan, nereden yer bulurlarsa oradan binmeye çalışıyorlardı. Oturacak yer bulamayınca kaptan köşküne kadar her yere çıkıyorlardı. Bunun yanı sıra kayıkların geçim kaynaklarını ellerinden alan vapurların sık sık yoluna çıkmaları, önlerinden çekilmemeleri de kazalara sebep oluyordu. İşte bu yüzden vapurlarda intizamın temini için ilk zamanlar birer zaptiye eri konulması zarurete hasıl oldu. Zaptiyelere karşı gelenler yakalanarak nezarete götürülüyor, orada cezalandırılıyordu. Ancak zamanla halk artık bu tedbirlere alışınca bunlara gerek kalmadı. Vapurlara ilk zamanlar isim yerine numara konulmuştu. Yine ilk yıllarda vapurları İngiliz makinistler çalıştırıyordu. Ancak kısa bir müddet sonra onların yerini Türk makinistleri aldı. Kaptanlar kazalara mani olabilmek için bir talimatname mucibince hareket ediyorlardı. Bu talimatname dışına çıkanlara muhtelif cezalar veriliyordu. Boğaziçi ve Haliç, Dersaadet iskelelerine yolcu taşımakta olan vapur kaptanlarının suret hareketlerini mübeyyin talimat, İşte bu talimatname yapıldı. Kaptanlar buna göre hareket etmeye başladılar. Değerli dinleyiciler, şirket hayrinin ilk vapurları bazı bakımlardan çok iptidaiydi. Mesela ilk vapurlarda kaptan köprüleri bugünkü gibi kapalı değildi. Yazın belki açık bir kaptan köprüsünde gecenin serinliği içinde vapur idare etmek kolay oluyordu ama kışın hele fırtınalı havalarda kaptanlık yapmak büyük bir hadiseydi. Rüzgar, yağmur ve kardan korunmak için kaptanlar ekseriye pöstekilerden yapılmış kocaman kaputlar, kocaman gocuklar giyiyorlardı. Bu gocuklar bazen yağmurdan, bazen kardan, son iskeleye kadar sırılsıklam olurdu. Fırtınalı havalarda kaptanlık ise büyük maharet isteyen bir işti. Nitekim 1865 yılında adalara sefer yapan şirket hayriye vapurlarından Kandilli kaptanına, fırtınalı havalarda vapuru birkaç kere güç durumdan kurtarması üzerine bir madalya verilmiştir. Vapurlarda zamanımızdaki olduğu gibi elektrik, kalorifer vesaire konfor da yoktu değerli dinleyiciler. Akşam güneş batar batmaz tayfalar birer ikişer, kameraların, güvertelerin ışıklarını yakarlardı. Yolcular da bu pek kuvvetli olmayan ölgün ışıklar altında birbirlerini yüzlerini seçemeden seyahat ederlerdi. Kışın ise vapurun umumi salonu olarak kullanılan büyük kamerada soba yakılırdı. Bu yolcular arasında büyük bir samimiyet meydana getirirdi. Sıcak sobanın çevresine kümelenen bu birbirini tanımayan kişiler yol boyunca sohbet eder, kaynaşırlardı. Sobanın iyi çekmemesi halinde ortalığı kaplayan kesif dumandan yolcular güverteye kaçarak kurtulurdu. İlk kaloriferli vapurun tarzı nevin olduğu zannedilmektedir. Değerli dinleyiciler, şirket hayriye vapurlarında yolcu ücretleri hususi birkaç tarifeyle tespit edilmişti. Bugün olduğu gibi 7 yaşına kadar olan çocuklardan o zaman da ücret alınmıyordu. Talebe, memur ve siviller için ayrı ücret tarifeleri tatbik ediliyordu. Bunlar için de en alaka çekici olanı uşaklarıyla beraber seyahat yapan şahıslar hakkındaki tarifeydi. 1276 tarihli şirket hayriye yolcu tarifesinden Dersaadet'ten yani İstanbul'dan Kandilli'ye gidecek olan bir şahsın uşağı ile beraber aylık olarak 250 kuruş ödemesi gerektiğini anlıyoruz. Daha uzak iskelelerde ise bu ücret 300 kuruşa kadar yükseliyor. Birden fazla uşak olması halinde ise ücret düşmektedir. Bu da şirketin ayrı bir hususiyeti. Şirket o yıllarda Boğaz içinde oturan zenginlerin İstanbul'a uşaklarıyla beraber ineceğini düşünerek ücret hususunda ikisini tek bir tarifeye tabi tutmuş. Hatta kolaylık olsun diye aylık abonman usulü ihdas etmişti. Diğer taraftan bu tarife, şirketin Türk halkının alışkanlıklarına saygı duyduğunu göstermesi bakımından da mühimdir. Değerli dinleyiciler, şirketi hayriyeden bahsederken mükela vapurlarından söz etmek de yerinde olacaktır. Şirketin kuruluşunun ilk yıllarında Boğaziçi'nde oturan devlet erkanı için bir vapur tahsis edilmişti. Buna da vükela vapuru denilmişti. Vükela vekiller, yani bakanlar denilmiş demektir. Vükela vapuru her sabah Kanlıca iskelesinden o civardaki oturan bağbali ricalini alarak, bakanlardan kim oturuyorsa orada onları alarak, karşı yakadan kayıkla gelen, oradan Bebek iskelesine geliyor. Burada karşı yakadan kayıkla gelen erkanı da alıp Sirkeci'ye hareket ediyordu. Akşamları vapur aynı yolcularla Kanlıca'ya dönerdi. Şirketin kuruluşunun ilk yıllarında Boğaziçi'nde bir vapur itfaiye vazifesi için devamlı olarak geceleri nöbet tutmaya başlamıştır. Ve bu adet yıllarca da devam etmiştir. Bu vapur Üsküdar iskelesinde sabaha kadar beklerdi. Boğaziçi'nde herhangi bir yangın zuhurunda bütün tulumbacıları sandıklarıyla beraber alıp yangın mahalline giderdi. En başta Lüleci Hendek sandığı, Galatasaray sandığı vesaire olmak üzere tulumbacılar vapura üşüşürler, yol boyunca yangının nasıl söndürüleceği hususunda münakaşalar olurdu. Yangın söndürüldükten sonra devrin namlu tulumbacıları terlerini yine vapurda silip yorgunluklarını giderirlerdi. Bu itfaiye vazifesini en sık ifa eden vapurlar 41 ve 42 numaralı şirket-i hayriye vapurlarıydı. Değerli dinleyiciler, şirket hayriye kuruluşundan bir müddet sonra çalışma sahasını genişletmeyi düşündü. 1285 Hicri yılında, yaklaşık 1870-71'e geliyor, İngiltere'den bir araba vapuru getirildi ve Kabataş'la Üsküdar arasında çalışmaya başladı. Bu tarihe kadar sadece mavlalarla yapılırdı araba ve çeşitli yük nakliyatı. Kısa bir müddet içinde tamamen araba vapurunun sırtına yüklendi bu nakliyat. 26 numaralı araba vapurunun ilk seferinde orduya ait top arabalarını taşıdığı bilinmektedir. Araba vapurunun sefere başlamasıyla daha önce kayışçıların yaptığı gibi bu defada mavnacılar, yani yük taşıyan mavnacılar, karşı koymaya, mukavemete giriştiler. Mavnacılar yeni işlemeye başladığı aylarda sık sık araba vapurunun yoluna çıkarlardı. İskelelere yanaştığı sırada da araba vapuruna birkaç taş atarlardı. Böylece kaptanları yıldırmaya çalıştılar ama buna da muvaffak olamadılar. Değerli dinleyiciler, şirketin kaptanları bütün Boğaziçi halkının tanıdığı ve sevip saydığı simalar arasına girmişti. Ancak bunlar arasından birkaçı hususiyetleriyle diğerlerinin arasından temayüz etmiştir. Bugün bile süre gelen bir şöhret bırakmışlardır. Bugün hikayeleri hala halk arasında anlatıla gelen, adları dilden dile dolaşan bu kaptanların başlıcaları, sakalı yüzünden sakallı kaptan diye de adlandırılan Macaroviç, George Kaptan, Şeref Kaptan ve Ömer Kaptanlardır. Bunlardan ilki, yani Macaroviç, şirket hayriye vapurlarında 1870 tarihinden 1905 yılına kadar bilafasıla 35 sene kaptanlık yaptı. Sakalı ve favorileri yüzünden sakallı kaptan diye anılırdı. Seferlerinde setel cinsi kocaman köpeğini de yanından hiç ayırmazdı. Bu köpek vapurun iskeleye yanaşış ve ayrılışına daima yanında bulunurdu. Bu yüzden köpek de sahibiyle beraber kısa zamanda meşhur olmuştu. Ancak sahibiyle beraber bu köpeğin namını bütün boğaz içine yayan bir başka hadise vardır ki anlatmaya değer. Hangi yıl olduğu kati olarak bilinemiyor. Arnavut köyün eski iskelesi civarında Ortodoksların haçı suya atma merasimi yapılıyor. Tesadüf bu ya, kaptan Macaroviç de vapur ile iskeleye yanaşıyor. Etraf hınca hınç kalabalık. Kayıklar içinde dini bütün Ortodokslar. Ortadaki kayıkta bulunan sırmalı cübbeli papazın hareketlerini büyük bir dikkatle takip ediyorlar. Papaz haçı suya atar atmaz, merasim icabı etraftaki kayıklardan haçı kurtarmak için denize atılanları gören kaptan Macaroviç'in köpeği de kendisini denize atıyor. Haçı Rum gençlerinden önce ağzını alıp karaya çıkıyor. Peşinden kalabalık ve öfkeli bir Rum grubunu sürüklüyor köpek ve bir süre koşmaya devam ediyor. Ancak velveleyle arkasından koşan halkın gürültüsünden ürkerek haçı bırakıp ortadan kayboluyor. Hadiseden sonra Macaroviç kaptanın öfkeli halkın kendisine herhangi bir tecavüzde bulunmasından korktuğu için günlerce, hatta haftalarca vapurda yattığı rivayet edilir. Böyle bir hadisesi var Macaroviç kaptanın ve onun meşhur köpeğinin. Değerli dinleyiciler, meşhur kaptanlardan biri de George Kaptan var. O George Kaptan da şirketin meşhurları arasındadır. Ahmet Rasim bir yazısında ondan uzun uzun bahsediyor. Ve kaptanlıktaki maharetini övüyor. İngilizdi bu ve dikkatiyle ün salmıştı. Meslek hayatı müddetince hiç kaza yapmamıştır. Vapurunu son derece dikkatli idare ettiği, denizin üzerinde bir martı bile görse ona göre manevra yaptığı bugün bile söyleniyor. Ömer Kaptan ise şirket hayriyenin ilk Müslüman kaptanıdır. Bu bakımdan ayrıca bir hususiyeti var. Şirketin kuruluş senelerinde İngiltere'den gelen gemilerle beraber kaptanların çoğu da yabancıydı değerli dinleyiciler. İşte Ömer Kaptan bu yabancı kaptan itiyadını bozmuştur ve şirkette Türk ve Müslüman kaptan çığırının bir öncüsü olmuştur. Şeref Kaptan ise yine Boğazlı halkının çok sevdiği bir zat idi. Vapuru geçerken semt halkı ve çocuklar kendisine sevgi gösterisinde bulunurlardı. O da düdük çalarak cevap verirdi. Şeref Kaptan'ın çok sevilmesinin bir başka sebebi de nüktedanlığıydı değerli dinleyiciler. Hususi gezintilerde şirkete koşulan başlıca şart gezilecek vapurun Şeref Kaptan'ın vapuru olmasıydı. Rivayete göre Şeref Kaptan vapurla geçerken yalılardan kendisine uzatılan tepsilerden kahve alır, içer, bazen de uzatılan baklavaları yermiş. Evet, bu tatlı rivayetler hakkında çıkarılan Şeref Kaptan ölünce de son seyahatini vapurla yapmıştır. Misafirlik için gittiği bir yakınının evinde vefat ettiği için cenazesi vapurla alınıp köyüne gönderilmiştir. Değerli dinleyiciler, şirket Hayriye kuruluşundan bir müddet sonra çalışma sahasını genişletti. Önce İzmit'e vapur işletmeye başladı. Daha sonra buna Tekirdağ hattı da eklendi. Hicri 1322 yılında ise bu hatlara bir yenisinin Selanik ve Kesendire körfezleriyle sahillerinin de eklendiğini görüyoruz. Böylece şirket Hayriye mahalli bir işletme olmaktan çıkarak imparatorluğun dört bir yanında çalışan büyük bir işletme haline geldi. Bu tarihlerde Ekil ve Parnil adlı iki yabancı vapurun da aynı hatlarda çalıştığını biliyoruz. Ancak hangi bandırı altında çalışıyor bunu bilemiyoruz. İlk zamanlar şirket Hayriye adalara vapur işletirken daha sonraları bu hak elinden alındı. Hatta bu hatta vapur işletme hakkı Fevaid-i Osmaniye şirketine tanındı. Bu yüzden şirket vapurları Kadıköy ve adalara sefer yapamazlardı. İki şirket arasındaki hava bu sebeplerle gerginleşti. İki şirketin vapurları limanda sık sık yarışa kalkar ve yolcuları heyecana verirlerdi. 1872 yılında karlı bir Ocak günü, o zaman Kanun Sani deniyor, hava muhalefeti sebebiyle yolcularını Şirket-i Hayriye'ye ait Üsküdar iskelesine çıkarmak istedi Fevaid-i Osmaniye vapurları. Şirket memurları bunlara güçlük çıkardılar. Bundan dolayı gerginlik iyice arttı. Evet, şirket kar ediyor muydu, etmiyor muydu? Bununla ilgili fazla bilgi yok elimizde. Ancak o devreye ait gazete haberlerinde şirketin yolcu ücretlerine sık sık zam yaptığını okuyoruz. Bilhassa Balkan ve Birinci Cihan Harplerinden sonra şirketteki mali buhran artmıştır. Varidat masrafı gelir gideri kapamadığı için şirket çok kötü günler geçirmiş. Hatta iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu buhran 1919 senesinde had safhaya ulaşmıştır ve şirketin hisse senetlerinin değeri çok düşmüştür. Nitekim 2 Kasım 1919 tarihli bir gazetede şu haber okunuyor. Şirket-i Hayriye'nin zamları. Şirket-i Hayriye'nin geliri masraflarını kapatmadığı için seferlerini tatile mecbur kaldığı birkaç gün önceki gazetelerde yazılmıştı. Haber aldığımıza göre hükümet seferlerin kaldırılmasının Boğaziçi halkı için meydana getireceği müşkilatı göz önüne alarak Şirket-i Hayriye'nin vapur ücretlerine bir miktar daha zam yapılmasını kabul etmiş ve bu husustaki teklifi hazırlamıştır. Hükümet, memur ve talebeleri bu son zamma dahil etmemiştir, diyor gazete haberi. Şirket Hayriye'nin zararının gün geçtikçe artması ve geliri giderini karşılamaması üzerine bu Osmanlı Devleti'nin en eski hususi şirketlerinden olan bu şirketin devlete intikali fikri üzerinde durulmaya başlandı. Bu düşünceyle şirket hissedarları 1944 yılında 19 Haziran günü fevkalade bir toplantıya çağrıldı. Hayli gürültülü geçti bu toplantı, uzun müzakereler oldu, şirketin Ulaştırma Bakanlığı'na devri kararlaştırıldı. Ortaklardan yuvarlak rakamlarla 22 bin hisse sahibi devrin lehinde, 4 bin hisse sahibi de devrin aleyhinde oy kullandı. 4 bin oy sahibi, hisse sahibi de müstenkif kaldı, çekimser kaldı. Alınan karar mucibince şirket 12 Mayıs 1944 tarihinden itibaren Ulaştırma Bakanlığı'na devredilmiş sayıldı. Bakanlık da buna karşılık hissedarlara 2,5 milyon lira ödemeyi taahhüt etti. Bakanlık ayrıca mevcut kadrolar üzerinde de bir değişiklik yapmamayı ve memurlara yeni bazı haklar tanımayı da taahhüt etti. 1 Temmuz günü, ki denizcilik bayramıdır, şirket vapurlarındaki rakamların Deniz Yolları İdaresi'nin eski ismiyle Fevaid-i Osmaniye'nin forsuyla değiştirilmesi kararlaştırıldı. Ancak mukavele imzalanacağı sırada bir anlaşmazlık çıktı ve bu değiştirme ameliyesi yapılamadı. Memur emeklileri hakkındaki maddelerde bir anlaşmaya varılamadığı için mukavele imzası geri kalınca zamanın Ulaştırma Bakanı Ali Fuat Cebesoy gemilere el konulduğunu açıkladı. Böylece 94 yıllık şerefli bir geçmişi olan şirketi Hayriye resmen 12 Mayıs 1944'te, fiilen 1 Temmuz 1944'te tarihe karıştı. Yerini Deniz Yolları İdaresi'ne bıraktı. Şirket bu tarihten sonra da bir müddet Ulaştırma Bakanlığı'nın kontrolü altında çalıştı. Ancak daha sonra tamamıyla Deniz Yolları İdaresi'ne devredildi. Numaraların yerine de fors takıldı. Şirket Hayriye'nin ilk vapurlarından birkaçı yakın zamana kadar çalışmaya devam etti. Daha sonra yerlerini modern gemilere bıraktılar.
Muntazır teşrifine hazır, kayık hazır, kayık. Muntazır teşrifine hazır, kayık hazır, kayık. İnce yaşmakla ucuma seyre çık, seyre çık. İnce yaşmakla ucuma seyre çık, seyre çık. Pembe mantı den feraje bekleşik, bekleşik. Ben ve mantinden feraje bekleşik, bekleşik. İnce yaşmakla seyrecek, seyrecek. İnce yaşmakla ucuma seyrecek,
Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı programı bu kadar. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.